Ayrım 19.
Korku çadırını başka yere kurdu. Şimdi şehrimden korkuluyor, Safavi adından korkuluyor, bizlerden, halifelerden korkuluyor. O kadar korkuluyor ki fakir artık kimin sözlerinin samimi, kimin sözlerinin korkudan olduğunu anlamak için her konuştuğuyla ilgili yıldızlara bakmak zorunda. Şeyhinin söylediğini artık Safaviler korkmuyor şeklinde anlasak yine doğru değil. Biz de korkuyoruz, Osmanlı'dan korkuyoruz, aşkına yandığımız Allah'tan ve onun ölümünden korkuyoruz. Şeyhimin camilere doldurduğu hocalar korku saçıyor, dillerinden cehennemi düşürmüyor. Bir Türkmeni 2 saat camiye gönderin, gözleri dehşet dolu olarak çıkıyor. Şeyhim bizim dergahımızdaki sohbetlerde, muhabbet sofralarında maalesef bulunamadı ama ben o sofralarda 40 yıldır bir kez dahi cehennem duymadım, zebani söylemedim. Bu düzende bir bozukluk var. Şeyhim beni bağışlasın. Bu düzende en çok korkutan haşa Allah oluyor. Haşa, kendisinden en çok korku duyulan kişi Allah oluyor. Şeyhim yüz binlerce müritten bahsediyor. Doğrudur. Biz bu kadar müridi ne gördük ne de hayal ettik. Ama bizim hiçbir müridimiz bilmem nerenin valiliği için yoldaşının boğazını kesmedi. Bizim hiçbir müridimiz kendisine dirlik verilecek bir toprak parçası için elde kılıç yoldaşlarının arasına dalmadı. Bizim hiçbir müridimiz oymakçılık, obacılık, yurtçuluk yapmadı. Gammazlık ise hiç yapmadı. Şeyhim, Allah ondan razı olsun, fakire nankör demek istemediğini söylüyor. Allah onu bağışlasın, bunu söylerken bize nankör demiş oluyor. Fakir, genç bir delikanlıyken Erdebil dergahına boyun teslim ettiğinde bunu aşk için yaptı. Şeyhim fakire söylesin, burada onun şiirlerinden başka nerede aşk kaldı? Canımın rızkı bunun için kesildi. Kocamış tenim her yerde rızk bulur. Onun için destur dilerim, destur dilerim, destur dilerim. Necm bu terler içinde kalmış ihtiyara baktı. İhtiyar ağlıyordu, Necm ağlıyordu, İsmail ağlıyordu. Kimse konuşamıyordu. Sakinlik yapan Necm kadehleri dolduruyor, kadehler boşaltılıyor, birkaç lokma yeniliyordu. Nihayet sabahın ilk ışıkları kendilerini utangaçça göstermeye çalışırken İsmail konuştu. Destur senindir Haydar, yolun açık olsun. Her iki cihanda mekanın cennet olsun. Hayırlar yanında, şerler senden def olsun. Haydar hala ağlıyordu, secde etti. Gerisin geriye giderek şu anda darmadağın görünen taht odasından çıktı. İsmail ile Necm bir süre konuşmadan oturdular. Sonra İsmail, Necm dedi. Babam Haydar'a 3000 altın ver, almazsa fakirlere harcaması için verdiğimi söyle, arkasına mutlaka köylü, Türkmen, tüccar kılığında adamlar tak, nereye gidiyor, nerede yaşıyor ve ne durumda bunların hepsini bilmek istiyorum. Aynalar 27. Tekeli Haydar'ın gidişi Necm ile İsmail'i Necm'e çok uzun gelen birkaç yıldan sonra tekrar yakınlaştırmıştı. Yine uzun uzun sohbet ediyorlardı, birlikte dolaşıyorlardı ve bu yakınlık Necm'e yeni İsmail'i yakından gözleme fırsatı veriyordu. İsmail artık 18 yaşındaydı. Oldukça uzun boyluydu. Açık tenli, sarıya çalan kahverengi saçlıydı, ince fakat son derece kuvvetli bir vücuda sahipti. Sakalını her gün tıraş ettiriyor, artık uzatılabilen bıyıklarını gürce uzatıyor, yanlara tarıyor ve uçlarını yukarı kıvırıyordu. Başına her zaman olduğu gibi kızıl başlığını takıyor, çevresine fazla büyük olmayan bir beyaz sarık sarıyordu. Her sabah güneş doğduktan hemen sonra İsmail bu haliyle en yakın aynanın karşısına geçiyor, uzun uzun kendisini inceliyordu. Necm İsmail'in yeni beliren ayna merakını ilgiyle izliyordu. Sarayda İsmail'in gezdiği tüm mekanlara iri iri billur aynalar asılmıştı. O bazen bunlara bakarken dalıyor, başka alemlere gidiyor, bazen de bunlarla konuşmaya başlıyordu. Böyle günlerden birinde Necm'e Fazlullahi Hurufi'nin şu dizelerini okudu. Zatımı Tebriz'de keşfettim. Vahdetin güneşi ilk kez Azerbaycan'da göründü. Çünkü Tanrı bu ülkeyi kutsamıştır. O, peygamberlerin ve ermişlerin parıldayan elmasıdır. Aynada seyrine doyamadığın bu zatın mıdır diye sordu Necm. Belki de dedi İsmail. Ama aynada daha çok şey var Necm. Kendi gözlerine bakmak, kendi içine bakmak bu kendini bilmeye zorlayan bir şey. Bir de, sustu, bir de diye üsteledi Necm. Evet devam et. Hayır dedi İsmail. Burayı pek anlayamıyorum. Sana ifade etmekte zorlanıyorum. Sanki kendimi sınamak gibi bir şey. Yani dedi Necm. Yanisi şu, eşyayı olduğu gibi görebiliyor muyum? Bunu merak ediyorum ve aynaya her bakışımda bunun böyle olmadığını anlıyorum. Her keresinde anlıyorum ki ben de herkes gibi görüyorum, onun için bu kadar ayna var ve onun için ben onlara bu kadar sık bakıyorum. Biliyorum, bir an bir şey olacak ve ben eşyayı olduğu gibi göreceğim, o zaman aynaları yenmiş olacağım. Pes doğrusu dedi Necm, aynalarla bile savaşıyorsun. Hayır dedi İsmail, onlarla savaşmıyorum ama üstadlar hep ne dediler? Dediler ki, her devirde bir kutup vardır ve bu kutup Adem'in zirvesidir. Alem onun yüzü suyu hürmetine vardır. Eğer bu doğruysa ki şüphem yoktur, bu kutup eşyayı olduğu gibi görür. Ben değilsem bu kutup kimdir? Hayır bensem eşyayı olduğu gibi görmem gerekir. Ben bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyorum. Yani marifete erip ermediğimi anlamaya uğraşıyorum. Bunu aynalarla anlayamazsın dedi Necm. Bunu kendine sorman bile henüz ulaşmadığını gösteriyor olmalı. Tekeli Haydar'ı hatırla, durmadan nefsin aynasından, müminin aynasından, vicdanın aynasından söz eder dururdu ama sen hiç onun yanında bir ayna gördün mü? Hayır dedi İsmail, görmedim. Hatırlasana dedi Necm, geleceğe ilişkin bir soru sorulduğunda Haydar aynama bakayım derdi ve öylece gözlerini kapatıp otururdu. Ayna falan da gören olmazdı, aranızdaki fark bu. Sen kanıtları dışarıda elle tutulabilir şeylerde arıyorsun. Senin için bir zafer, bir kanıt, bunun içinde aynalarla da savaşıyorsun dedim. Haydar ise kendi içinde elle tutulamaz bir şeylerde arardı. Senin görüşlerinde oldum olası beni deli eden de bu zaten Necm dedi İsmail. Tartışmanın sakin akışına kendisini kaptırmış olan Necm birden şaşırdı. Kızıp kızmadığını anlamak için İsmail'e baktı ve bir kızgınlık belirtisi göremedi. Aksine eğlenir gibiydi. Bu dediğin ne diye sordu. Söyleyeyim dedi İsmail. Söyleyeyim çünkü artık ifade edebiliyorum. Sen bütün dış dünya yokmuş gibi düşünmeye çalışıyorsun. Sanki seni hiç ilgilendirmezmiş gibi yapıyorsun. Ama bu çok suni bir davranış. Senin kendine koyduğun bir ahlak ölçüsü bu. Dışarıda zoru gördüğün anda içine kapanıyor ve o zora dönüp zaten böyle bir şey yok, bu bir hayal diyorsun. Ama o hayalin bir anlamı olmasa Allah'ın o hayali sana göstermeyeceğini bir an bile oturup düşünmüyorsun. Sana kalsa senden başka her şey önemsiz diyeceğim ama böyle olmadığını biliyorum. Sadece garip bir çabayla sanki öyleymiş gibi göstermeye çalışıyorsun. Kuyumcusun, seni birçok kez işlenmemiş ham taşlara bakarken gördüm. Gözlerin parlıyor, onları işlemek için yanıp tutuşuyorsun. İşledin de. Ben o taşları sana verirken otur, içinin taşını işle demedim. Ama sen benim taşımı elimden almaya başından beri meraklısın. Fakat dedi Necm, senin taşın çok çok büyüdü. İşte ya dedi İsmail, ben de onun için aynalara bakıyorum. Sana hiç masal anlatmadılar değil mi diye sordu Necm. Cevap beklemeden devam etti. Biliyorum, anlatmadılar. Ya masal anlatacak kimsen yoktu ya da herkes senin masal anlatılmayacak kadar büyük olduğunu düşünüyordu. Ama küçük olmadan büyük olamazsın. Ne yazık artık küçük olmak için de fazla büyüksün. Yine de ben sana bir masal anlatacağım. Geylan'da hep anlatılan bir masal bu. Günlerin birinde İskender padişah kızıl tahtında rahat duramıyormuş. Dünyada ne kadar devlet, hayvanlar krallığı varsa hepsini haraca bağlamış. Denizlerden, göllerden, yerden, gökten, aklın aldığı almadığı her yerden haraç almış, tavus kuşu gibi kanat atacak kadar güçlenmiş. Bir gün vezirini çağırıp şöyle demiş, ''Vezir, yeryüzünde benim kadar dört başı mamur bulunur mu? Görüyorsun bütün incin, hayvan hepsi benim buyruğum altındadır.'' Vezir hafifçe gülümsemiş, ''Alemlerin kıblesi, sen yeryüzünün Allah'ısın. Buna diyecek sözüm yok. Sana da kalmayacak, Süleyman'a da kalmayan dünya. Ölüm ne şaha bakar ne de kıyıda köşede kalmış fukaraya.'' İskender birden durulmuş. Gözlerinin önünden kabir, ölüm hali, yaratmak, yaratılmak geçmiş. Ölüm, doğrudur insan ölüyor. Kara toprağa giriyor, kurda kuşa yem oluyor. Bir zaman sonra benim de sonum odur. Bunları söyleyince üzüntüsü daha da artmış. Vezir onu teselli etmiş. Ey büyük şah! Ölüm Allah'ın emridir. Düşünsen ne olur, düşünmesen ne olur? Ne çare bulabilirsin ki ölüme karşı? İskender, şimdiye kadar düşünmediğim şeyi aklıma salmışım. Bu dert beni çürütecek. Ölüme derman bulmalıyım, hep diri kalmalıyım demiş. Vezir, şahım tövbe de. Allah'ın emriyle olanın dermanı olmaz. Yalnız karanlık dünyada âb-ı hayat denen bir su var. İşte yalnız o sudan içen ölmez. Dünya durduğu müddetçe o da yaşar demiş. İskender vezirinin sözünü dikkatle dinlemiş ve sonra ben İskender olayım, bütün dünyada emrimde olsun, o âb-ı hayat suyunu bulamayayım. Vezir, ben âb-ı hayat suyunu aramaya gideceğim demiş. Vezir, alemlerin kıblesi şimdiye kadar bulup içen olmamıştır diye cevap vermiş. İskender ise ben bulacağım vezir, sen hazırlığa başla demiş. Aradan bir süre geçmiş, İskender anası, karısı, çocuklarıyla görüşmüş, vedalaşmış. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, vara vara bir adaya varmışlar. Attan inmiş, güzelce karınlarını doyurmuşlar ki, yırtık pırtık giysili bir derviş karşılarında peydahlanmış. İskender sormuş, ey derviş, sen kimsin, bu adada ne arıyorsun? Derviş, ey şah, ben Hızır'ım, âb-ı hayatı arıyorum demiş. İskender bu cevaba çok memnun olmuş, dervişe ikramlarda bulunmuş, yemekten sonra istirahat etmişler, sonra tekrar yola koyulmuşlar. Sonunda öyle bir ülkeye varmışlar ki adamlar kapkara ve tek gözlüymüş. Hızır İskender'e, ey İskender, burası acizelerin ülkesidir. Onlar insan eti yerler, buradan geçmek çok zordur demiş. İskender de, ben onların padişahına bir elçi göndereyim de bana yol vermesinler. Yol vermezlerse zorla geçerim diye cevaplamış. Dediği gibi elçiyi göndermiş, barış içinde ülkesinden geçmek için. Acizelerin padişahından izin istemiş. Padişah bunu reddetmiş, üstelik bir de hakaret etmiş. Bunun üzerine İskender savaş ilan etmiş, davullar vurulmuş, iki ordu 7 gün 7 gece savaşmışlar. Sonunda İskender galip gelmiş, yol açılmış, tekrar yola düşmüşler. Günler sonra bir mağaraya varmışlar. Mağaranın içine girdiklerinde acayip korkunç sesler duymuşlar. Çok yerler gezen, çok ilkeler gören İskender böyle acayip sesler, böyle acayip bir yer görmüş değilmiş. Donup kalmış. Kekeleye kekeleye dervişe sormuş. Aa derviş, kaç yapacağımız yerde göz çıkarttık. Buradan sağ salim çıkabilir miyiz? Hızır gülmüş. Ey dünyayı fetheden şah, korkma. Ben seni karanlık dünyaya getireceğim. İskender bu cevaba biraz alınmış. Benim girmeye korktuğum yerde sen nasıl yolu devam ettireceksin demiş. Bunun üzerine Hızır, ey İskender şah, bu meydan bu şeytan. Buyur öne düş, biz de senin ardın sıra gelelim diyivermiş. Ama İskender ileri doğru bir adım atar atmaz bir tufan kopmuş, rüzgar onu ve ordusunu bir kenara fırlatıvermiş. Bunun üzerine o da yeni emirler vermiş, dünyada ne kadar canlı varsa başına toplamış, sel gibi yürümüşler. Gelip gene mağaraya çatmışlar. Bir de bakmışlar ki Hızır yine orada, şaşırıp kalmış. Derviş baba sen neredeydin diye sormuş. Buradaydım cevabını almış. İskender iyice şaşırmış. Nasıl oldu da yer seni bir yana atmadı demiş. Eğer beni yeller sürükleyebilseydi hiç böyle sakal bırakmaz, âb-ı hayatı aramaya çıkmazdım demiş Hızır. Baştan beri dervişin imalarına sıkılan İskender bu kez artık öfkelenmiş. Divane derviş, önce düşün sonra laf et, unutma ki İskender Şah'ın huzurundasın demiş. Hızır ise, ben de biliyorum ki İskender Şah benim huzurumdadır demiş. Bu sözü duyunca İskender'in öfkesi iki kat artmış, şah olduğundan beri ilk kez böyle bir söz işitiyormuş. Hemen bu dervişin içini samanla doldurun diye emir vermiş. Adamları Hızır'ın üzerine yürümüşler ama o birden yok olmuş. Tılsımı yapanın o olduğuna karar vermişler, mağaradan yine geçmeye çalışmışlar. Ama rüzgar onların çoğunu dağlara taşlara savurup öldürmüş, sağ kalanları da dereye dökmüş. İskender bayılmış, yere yığılıp kalmış, uyandığında her yanını suların sardığını görmüş. Balıklardan haraç alan İskender bir kuru ekmeğe muhtaç kalmış. Gam ve kasavete dalmış, eli başında düşünüyormuş, birden gayipten bir ses duymuş. Ey büyük şah, niye böyle düşüncedesin? Senin dik başın ne oldu? İskender başını yukarı kaldırınca dervişi karşısında görmüş, şaşkınlıkla sormuş. Derviş sen hala sağ mısın? Buraya niçin geldin? Hızır ise, ey İskender Şah, ben senin yanındayım korkma. Âb-ı hayata kadar senden ayrılmayacağım. Şimdi gürlemenin sırası değil, buradan kurtulmanız lazım. Yoksa hepiniz açlıktan kırılacaksınız demiş. İskender yine büyüklenmiş. Ben çare bulurum demiş. Hızır bu kez izin vermemiş. Ben sizi kurtaracağım. Ey İskender, adamlarının hepsini etrafına topla demiş. İskender çaresiz onun dediğini yapmış. Hızır, hepiniz gözlerinizi yumun, açın dediğim zaman açarsınız demiş. Denileni yapmışlar. Bir süre sonra Hızır'ın açın sesini duyup gözlerini açmışlar ki yemyeşil çiçekli bir çayırlığın ortasındalar. Kurtulup doyunca, doyup dinlenince yeniden yola revan olmuşlar. 20 yıl yol gitmişler. Sonunda dünyanın bir ucuna varıp yine bir mağara bulmuşlar. Mağaranın önüne bir kuş konmuş duruyormuş. Hızır ondan sormuş. Ey kuş, dile gel de göreyim. Bu mağaradan yol nereye çıkıyor? Kuş dile gelip, ey Hızır, mağaradan giden yol karanlık dünyaya çıkar. Aradığınız av hayatta oradadır. 75 ağaç karanlık dünyada yürürseniz av hayata çatarsınız demiş. Hızır sevinçle sormuş. Av hayat nasıl bir sudur? Hoştur, hoştur, gidip görürsünüz demiş kuş. İskender adamlarını mağaranın kapısında bırakmış. Kendisi de Hızır'la birlikte mağaradan içeri girmiş. Bir süre gidip karanlık dünyaya varmışlar. Bir şırıltı duyup o tarafa yol almışlar. Burada yan yana iki pınar akıyormuş. Birinin suyu parıl parıl parıldıyormuş, birinin suyu da adi bildiğimiz suymuş. İskender sormadan etmeden parıldayan gürül gürül akan sudan kana kana içmiş. Hızır da bir süre düşündükten sonra adi sudan doyuncaya kadar içmiş. Tam geri döneceklerinde mağaranın ağzındaki kuş pınarların üzerinden süzülerek yere konmuş ve ''Ayağınızın altındaki taşlardan götüren de pişman olacak, götürmeyen de. İster götürün ister götürmeyin.'' demiş. İskender, götürüp de ne olacak? Bir sürü yük. İki tanecik alırım olur biter demiş. Hızır ise bütün ceplerini doldurmuş. Dönmüş, karanlık dünyadan ışıklı dünyaya çıkmışlar. Kuş yine onların yolunu keserek hangi sudan içtiniz diye sormuş. Hızır, ey kuş, ben adi suyun aktığı pınardan, İskender de parıldayan güzel sudan içmiştir demiş. Kuş kahkahayı basmış. Ey İskender Şah, senin içtiğin ağabey hayat suyu değildir. Hızır'ın içtiğidir. Ey Hızır, sen ne ölecek ne de kocayacaksın. İskender ahvah etmiş, başını dizini dönmüş ama artık çok geçmiş. Yine yola düşmüşler, bir çimenliğe varmışlar. İskender burada taşları hatırlamış. Şunları çıkarıp bir bakayım demiş. Bir de çıkarmış diye iki koca zümrüt. Yine hayıflanmış, yine ahvah etmiş. Yine yola düşmüşler, bir süre daha gidince İskender fenalaşmış, öleceğini anlamış, şöyle vasiyet etmiş. Benim ölüm haberimi anam işitince kendini öldürecektir. Cenazemin ardı sıra birkaç eli Kur'anlım oldu, onların peşi sıra yine birkaç tane Allah'a durmadan yalvaran seyit, onların ardı sıra da başları üzerinde birer tabak altın taşıyan bir grup, sonra ahali ve en arkada da kılıçlı kalkanlı ordumu koyarsınız. Bunlarla benim cenazemi getirirsiniz. Anam bu manzara karşısında teselli bulur ağlamaz. Vasiyetini tamamlar tamamlamaz ruhunu teslim etmiş ama gözleri açık kalmış. Vezir, vekil, hekim toplanmış, ne kadar uğraşmışlarsa da gözlerini kapayamamışlar. Bütün müneccimler çağrılmış, yine de gözleri kapayamamışlar. Sonunda bir koca kişi gelip şöyle demiş. Ey İskender Şah, dünya malını doyamadın, tamahkarsın. Ben senin payını vereyim. Yerden bir avuç toprak alıp İskender'in gözlerine serpmiş, İskender o anda gözlerini yummuş. Cenazesini getirmişler, ağlayıp dövünmüş, törenle gömmüşler. Ama ne yapıp ettilerse İskender'in kolunu mezara sokamamışlar. Yine yoldaki derviş gelmiş, İskender'in avucuna biraz toprak dökmüş, o da hemen kolunu mezara çekmiş. 28. Necm masalı anlatmasını anlatmıştı ama bitirir bitirmez de içinde bulundukları durumda bu masalı anlatmasının ağırlığını fark etmişti. İsmail'i kızdırmak ama daha çok da onu kırmak istemiyordu. Kaygıyla İsmail'e baktı. Öteki gülümsüyordu. Başını hafifçe öne eğmiş, düşünceli bir tavırla gülümsüyordu. Bir süre öylece sustular. Haklısın Necm, dedi İsmail. Artık küçük olmak için fazla büyüğüm. Bu senin masal bana 7 yaşımda anlatılabilirdi, hatta 9 bile olabilirdi. O zaman seninle birlikteydik, anlatabilirdin, anlatmadın ve şansını kaybettin. Bugün artık hükümdarlıkla odunculuk, çobanlık ya da tüccarlık arasındaki farkın sadece niceliklerde bulunduğunu biliyorum. Nerede Hızır? Kur'an'da yazıyor ve ben var olduğuna inanıyorum. Ama nerede? Bu kadar zulüm olup biterken neden bir tılsımda şu ak koyunlulara, Osmanlılara, Memlüklere yapmadı? Ben de zulüm yaptıysam bana niçin yapmadı? Bir derviş bu kadar kolay savaşçı, hatta hükümdar olabiliyorsa tersi de doğrudur. İbrahim Ethem Hazretlerini hatırla. O şehzadeliği hem de veliahtlığı bırakıp hırka ve taç giymedi mi? Halktan vergi almamak için ordularını dağıtan hükümdarları duymadın mı? Hızır onlara yardım etti mi? Dünyanın düzeni bu Necm. Maşuk aşıkına cevri cefa edecek, edecek ki aşkında ne kadar kararlı onu görsün. Bana masal anlatmana karşı değilim, hatta hoşuma da gider ama masalında İskender'le dervişi kıyaslayacaksan boşuna zahmet etme. İskender'le Yezgert'i, Dara'yı kıyaslayacaksan bak bunu dinleyebilirim. Yorulmuşlardı, sustular. İsmail kendisine ve Necm'e birer kadeh doldurdu. Senin işini kolaylaştırayım Necm dedi. İsmail ne anlatacağın masalı iyi seç. Son yazdığımı okuyayım sana. Sonra hafif yorgun bir sesle son şiirini okumaya başladı. Kim ki sermest ulu ben aşık-ı didar değil, sen ana yar dime yar değil yar değil. Ruz-i mahşerde tutup damayını sana direm, bu dahi ey güzelim dünya büyük gaddar değil. Zahit ol yüzünü divare tutup el götürür, aşkın maksudu didar ola divar değil. Şahımın gönlü bilir ol ki ganidir hemişe, münkir oldur ki bu sözlerime ikrar değil. Leşkerim, gazilerim, sofilerim, pirlerim, can ile başı bu yolda mene inkar değil. Kır gezit ile havarici tüket kalmaya hiç, nişe kim Caferi mezhebe talepkar değil. Ey hatayı bu cihan mülküne sen kalmaya gör, çünkü hiç kimseye kalmadı sana yar değil. Konuyu değiştirme ihtiyacı hisseden Necm, bunu sıradan bir konuyla yapamayacağını anlamıştı. Peki dedi. Sen bu cihan mülküne bir varis bırakmaya niyetli değil misin? Artık 18 yaşına da geldin. İsmail güldü. Sen bilmezsin ama bu işi insan tek başına yapamaz değil mi Necm? Dedi. Oğluna uygun bir ana bulman zor olmasa gerek, öyle değil mi? Dedi Necm. Dediğin gibisini bulmak zor değil elbette Necm. Ama ben oğluma uygun bir ana değil, bana denk sevgili arıyorum. Bu dediğimi bulmak da hiç kolay değil. Bulduğumu düşünüyorum, kaşlarımın altından bakıyorum, gece rüyalarımı alıyorum, fark ettirmeden izliyorum, sonra birden ümitsizliğe kapılıyorum, korkuyor, geri çekiliyorum.